İşte bu şekilde onlar peygamberi medyummuş gibi bir değerlendirmeye tabi tutarak sıradan bir hale olayı getiriyorlar. Kendileri de medyum olması hasebiyle de biz de vahiy alıyoruz diyorlar. Ama vahiy alıyoruz demiyorlar da mesaj alıyoruz diyorlar. Fark etmez. Mesaj veya vahiy. Neticede nereden alıyorsun sen mesajı? Medyumun aldığı mesaj ya ilahi bir kattan melek yoluyladır, vahidir. O zaman ben peygamberim diyordur. Veya peygamber aracılığıyla aldığı bir vahiy değildir. Mesajdır. O zaman kimden alıyor bu mesajı? Allah'tan almıyorsa, melek katıyla, aracılığıyla, vahiy şeklinde Allah'tan almıyorsa, o zaman ya geçmiş kişilerin ruhlarındandır. Geçmiş kişilerin ruhlarından medyumun mesajı almayacağını izah ettik Ruh İnsan Cin kitabında. Veya uzaylılardan mesaj alıyordur. Uzaylılar diye bilinen varlıkların eskilerin de bahsettiği, eskilerin cin diye bahsettiği bir takım varlıklar olduğunu izah ettik. Bunların verdiği mesajların yanlış olduğunu Ruh İnsan Cin kitabında geniş tafsilatıyla gösterdik. Onun dışında başka bir kanal zaten yok. Meleklerle görüşecek zaten yapıya sahip değiller. Özelliklere sahip değiller. Meleklerle herkes görüşemez ki. Meleklerle görüşüyorum demesi için öyle üstün vasıflara sahip olması lazım ki bu kişilerin hiçbirinde o özellikler yok. Tamamen bedene dönük bir yaşam içindeler, bireysel bir yaşam içindeler. Dolayısıyla meleklerle direkt görüşmeleri mümkün değil. Zaten meleklerle görüşmeleri kesinlikle yanlıştır şu sebepten. Meleklerden gelen her bilgi kesin doğrudur. Halbuki bu kişilerin kendilerini melek diye tanıtan bu varlıklardan aldıkları bilgiler sürekli yanlış çıkıyor, yalan çıkıyor. Söyledikleri zamanlar hiçbir zaman zamanında çıkmıyor. Zaman veremiyorlar. Melek kesin zaman verir ve meleğin dediği kesin doğru çıkar. Meleğin verdiği olayda değişiklik olmaz. Bunların cinlerden aldığı bilgiler çoğunlukla yalan çıkıyor, arada doğru çıkıyor. Verdikleri zamanlar hiçbir zaman gerçek çıkmıyor. Uzaylılarsa eğer gerçekten bunlar, yani başka bir galaksiden gelmiş özel varlıklarsa, o zaman da onların kendi teknolojilerine göre bizde olmayan teknolojiye ait bir araç vermeleri gerekir. Versinler böyle bir araç, veremediler. Dünya üzerinde bugüne kadar dış bir galaksiden gelmiş bir varlığın verdiği, bizde olmayan teknolojiyle oluşturulmuş bir teknik araç söz konusu değildir. Ve olamaz da çünkü uzaydan başka bir galaksiden bir varlık gelmesi mümkün değildir, muhaldir. Bunlar bizim sistemimizde, bizim güneş sistemimizde, galaksi bile demiyorum bakın. Bizim güneş sistemimiz içinde yaşayan, büyük bir kısmı da dünya üstünde aramızda yaşayan, eskilerin cin diye tarif ettiği, tanımladığı, bizim dünya uzayında yaşayan uzaylılardır bunlar. Eskiler de buna cin demiş. İsmi önemli değil. Ama böyle varlıklar. Ve bunlar insanın düşmanıdır. Çünkü insanın düşmanı olmasının sebebi de şudur. Ölüm ötesi yaşamda madde bedeni terk eden insan mikrodalga bedenle var olacak. Hologramik mikrodalga bedenle. Ki bu uzaylı denen, cin denen varlıkların bedeni de hologramik mikrodalga bedendir. Eğer siz dünyada peygamberin bahsettiği biçimde bir takım çalışmalar yaparsanız, bu mikrodalga bedeniniz gerek ilim gerek enerji yönünden güçlü olacak. O zaman bu cin denen, uzaylı denen bu varlıklar sizin üzerinizde tasarruf edemez hale gelecek. Halbuki onlar sizin üzerinizde hükmetmek ve tasarruf etmek isterler. Nitekim ayette de insanların ekseriyetini hükmünüz altına aldınız diye hitap edilir onlara. Dolayısıyla insanların bu dinde bahsedilen, peygamberin bahsettiği çalışmaları yapmalarını engellemek için her türlü saptırıcı fikirleri bu insanlara empoze ederler. Dolayısıyla da insanları bu çalışmalardan alakoyup güçsüz bir vaziyette ruh bedenle yaşama geçirtmek isterler ki o bedenle onları rahatça tasarruf altına alıp onlarla istedikleri gibi oyalanıp eğlensinler. Evet, işte Yevmil Ahir'in kapsamına giren konular da özetle bunlar. Şimdi bundan sonra geldik nereye? Vebil kadere. Vebil kaderi sözünde vel yevmil ahirden sonra vel kadere dememiş ve bil kadere demiş. O B harfini gene buraya getirmiş. Kaderin başına koymuş. Bunun manası nesnenin kaderi kendisinde mevcut olarak o nesne var olmuştur demektir. Oluşan birim kaderi kendisinde mevcut olarak o kaderle mevcut olmuş, var olmuş demektir. B harfinin oluşturduğu mana burada odur. Yani rastgele bir kadere değil, dışarıdaki birinin yazdığı bir kadere göre ben varım ve ben o programı uyguluyorum gibi değil. Kaderi kendinden gelen bir biçimde, kendi varlığında, programında, yapısında, özünde mevcut bir biçimde var olmuş demektir. Burası çok önemli ve ince bir noktadır. Kadere imanın esaslarını, yani neye nasıl iman edilmesi gerektiği esasını biraz sonra ayetler ve hadislerle izah edeceğim. Şimdi burada önemli, üzerinde durmak istediğim önemli nokta şurası. Nesne, varoluş gayesine uygun programla suretlenir. Daha doğrusu programı surete girer. O nesnenin sureti onun programıdır, yani kaderidir. Bu hususa işaret eden ayet küllün ya'melu ala şakiletihidir. Her biri kendi şakilesi, yani doğrultusunda, yani kendi programları istikametinde ameller koyardır. Bu hususa işaret eden çok önemli bir ayet daha var. Otuzuncu surenin 30. ayeti. Rum suresi. Burada Hazreti Resulullah'a "Fekim veçheke liddini hanife" diye, hanif olarak dine veçhini döndür dendikten sonra, bunun izahına girmeyeceğim burada, başka bir sohbette inşallah onu işleriz. Deniyor ki fıtratallahilleti fataran nasi aleyha la tebdila li halkillah zalike dinül kayyim ve lakin ekseren nasi la ya'lemun. Fıtratallahilleti fataran nasi aleyha. İnsanlar belli bir program üzere programlanmış olarak vardırlar. Allah'ın belli bir gayeye dönük bir biçimde, belli bir programla meydana getirmesiyle vardırlar. Allah onlarda hangi isimlerinin manalarını ishar etmeyi dilemişse, o isimlerin manalarına uygun bir beyin programıyla oluşurlar ve o programın gereğini meydana getirirler. Ve bu programda asla değişmez. La tebdila li halkillah. Bazı müfessirler buradaki tebdilayı ona bedel bulunmaz gibi tercüme etmişlerse de buradaki esas ağırlıklı mana değişmezliktir. Yani Allah'ın halk ettiği, yani belli bir programla, belli bir esasla halk ettiği varlığında asla program değişikliği olmaz. O ne gaye için var olmuşsa o var olduğu gaye üzere yaşamına sonsuza dek devam eder demektir bunun manası. Ve zaten zalike dinül kayyim ve din de bu esas üzere kaimdir. Hükmü de bunu hemen tamamlıyor. Ve ondan sonra da diyor ki velakin ekseren nasi la ya'lemun. Velakin insanların ekseriyeti bunu bilmezler. Nasıl bilirler? İşte bugün herkes nasıl biliyorsa öyle bilirler. İşin bu gerçeğini bilmezler. İşte Allah'ın insanları her birini belli bir gayeye uygun olarak kendindeki manaları seyretme gayesine uygun olarak programlanmış bir biçimde halk etmesi konusunu özün seyri, tekliğin esasları kasetlerinde isteyenler dinleyebilir. Orada bu konunun geniş izahı var. Şimdi biz burada bu program üzere, yani kendi kaderiyle, kendi programıyla var olmuş olan insanın kendi çizgisini, kaderini yaşayacağı hususunu vurgulayan kadere iman esasını anlamamıza kolaylık sağlayacak olan bazı ayet ve hadisleri görelim. Şimdi bunlardan bir tanesi şöyle. Sahih-i Müslim isimli hadis kitabında Ebu Hüreyre'den rivayet edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Adem ile Musa delil göstererek münakaşa ettiler. Musa, ya Adem, sen o kişisin ki Allah seni eliyle yaratıp ruhundan sana ruh üfledi ve sen insanları ayartıp onların cennetten çıkarılmalarına sebep oldun, dedi. Adem de dedi ki, sen de Allah'ın konuşmak için seçtiği Musa'sın. Gökleri ve yeri yaratmadan önce Allah'ın bana yazdığı bir işi işledim diye. Gökleri ve yeri yaratmadan önce Allah'ın bana yazdığı, mukadder kıldığı bir işi işledim diye beni ne hakla kınıyorsun? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Adem Musa'yı delil ile yendi, dedi. Şimdi bu hadise bir kere dikkat edeceğiz, bir. Sonra diğer hadislere geldik sıra. Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Şaki, anasının karnında şaki olan, Said de başkasından ibret alandır. dedi. Bunu işiten birisi Huzeyfe radıyallahu anha, ki Huzeyfe Hazreti Peygamber'in sır katiplerinden biridir, sırlarına vakıf olan kişilerden biridir diye bilinir. Buna gelip anlattı ve nasıl bir adam hiçbir iş işlemeden, dünyaya gelmeden, anasının karnındayken şakî olur diye sordu. Huzeyfe radıyallahu anh da cevap verdi. Buna ne şaşıyorsun? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim, şöyle diyordu. Nutfenin, yani spermin, ana rahmine girdiğinden sonra Allah nutfeye bir melek gönderir. Melek ona şekil verir, göz kulak verir, derisini, etini, kemiklerini meydana getirir. Sonra ya Rabbi erkek mi dişi mi olsun diye sorar. Rabbin de dilediğini hükmeder, melek de yazar. Sonra ya Rabbi ömrü ne kadar olsun diye sorar. Rabbin dilediğine hükmeder, melek yazar. Sonra ya Rabbi rızkı der. Rabbin dilediğine hükmeder, melek yazar. Sonra elindeki sayfe ile emrolunduğuna bir şey ilave etmeden çıkar. Müslim isimli hadis kitabında. Enes radıyallahu anh buyuruyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Muhakkak Allah her rahime bir melek memur etmiştir. Bu melek, ya Rabbi bu nutfedir, bu alakadır, bu mudgadır der. Ve sonra Allah bunu yaratmaya hükmetmek istediği vakit melek, ya Rabbi erkek mi dişi mi, şakî mi sait mi, rızkı nedir, ömrü ne kadardır diye sorar. Ve böylece bunların hepsi anasının rahminde yazılır. Buyurdu. Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'de mevcut bu hadiste. Hazreti Ali şöyle diyor. Bir gün Resulullah oturuyor ve elindeki bir ağaç parçası ile yeri çiziyordu. Aniden başını kaldırdı ve sizden bir tek kimse yoktur ki cennet ve cehennemdeki yeri bilinmiş olmasın buyurdu. Yanındakiler, ya Resulallah şu halde ne diye çalışıyoruz? Her şeyi bırakıp tevekkül etmeyelim mi dediler. Hazreti Peygamber, hayır, çalışınız. Herkes ne için yaratıldı ise onun için hazırlandırılır buyurdu. Sonra da veren, sakınan ve kelime-i tevhidi tasdik eden kimseye gelince biz onu cennete hazırlarız. Allah'ın hakkını yoksullara vermeyen, sevabından istina gösteren ve tekzip edene de cehenneme hazırlarız ayetlerini okudu. Bu hadiste Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da ve Tirmizi'de mevcut. Denildi ki, ya Resulallah, sanki şimdi yaratılmışız gibi bize dinimizi açıkla. Bugün yaptığımız işler önceden takdir edilmiş ve yazılmış işler midir? Yoksa vukuundan sonra mı bize takdir edilmektedir? Resulullah buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, hayır, bilakis yaptığınız işler önceden takdir edilmiş ve yazılmış olan işlerdir. Sordular, şu halde iş yapmanın, çalışmanın ne önemi var? Hazreti Peygamber buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, her iş yapan kendi işine hazırlanır. Bu da Müslim ve Tirmizi isimli hadis kitaplarında. Tirmizi'deki lafzında şöyle Ömer radıyallahu anh'ta, ya Resulallah ne buyurursun? Yaptığımız işler yepyeni yapılmakta olan bir şey mi? Yoksa önceden takdir edilen bir iş mi? Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Önceden takdir edilmiş olan işlerdir ey Hattab'ın oğlu. Herkes önceden takdir edilmiş olan işlere hazırlanmıştır. Saadet ehlinden olan saadet için çalışır, şekavet ehlinden olan da şekavet için çalışır. İş İmran bin Hüseyin şöyle dedi. Müzeyne kabilesinden iki kişi peygambere gelip dediler ki, ya Resulallah ne buyurursun? İnsanların bugün işledikleri ve uğraştıkları şeyler, önceden kendilerine takdir edilmiş ve hükmedilmiş bir şey midir? Yoksa bu işler işlendikten sonra mı takdir edilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hayır, bilakis bunlar önceden kendilerine takdir edilmiş bir şeydir. Allah'ın kitabında bunu şu nefse ve onu düzenleyene ve ona hayr ile şerri işlemeyi gösterene ayeti doğrulamaktadır. Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri buyurdu. Abdülvahid bin Süleym şöyle diyor. Mekke'ye geldim, Ata bin Ebi Rebah'la buluştum. Ve ey Ebu Muhammed, Basralılar kader diye önceden takdir edilmiş, yazılmış bir şey yoktur diyorlar dedim. Ata da evlatçığım sen Kur'an okur musun dedi. Evet dedim. Ata radıyallahu anh şu halde Zuhruf suresini oku dedi. Ben de Hamim açıklayan kitaba yemin ederim. Biz onu anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Muhakkak ki o nezdimizdeki ana kitapta çok yüce ve hikmetlidir. Ayetlerini okudum. Zuhruf suresinin 1 ve 4. ayetleri. Ata sordu. Ümmül kitap, kitapların anası nedir bilir misin? Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Ata da o bir kitaptır ki, Ümmül kitap diye bahsedilen o kitap bir kitaptır ki, Allah gökleri ve yeri yaratmadan önce onu yazmıştır. Orada Firavun'un cehennemlik olduğu vardır. Orada Tebbet yedâ Ebi Leheb'in, Ebu Leheb'in iki eli kurusun ayeti vardır dedi. Ata demiştir ki, Resulullah'ın arkadaşı Übade bin Samit'in oğlu Velid'i bulmuştum. Babanın ölümü anındaki vasiyeti neydi diye kendisine sordum, şöyle dedi. Babam çağırdı ve bana, ey oğulcağızım Allah'tan kork, bil ki Allah'a, kadere, hayr ile şerrin hepsine iman etmedikçe Allah'tan sakınmış olmazsın. Bundan başka bir inanç üzere ölürsen cehenneme girersin. Muhakkak ben Resulullah'tan işittim ki Allah önce kalemi yarattı. Yaz dedi. Kalem neyi yazayım diye sordu. Allahu Teala kaderi, olanı ve ebediyete kadar olacak olanı yaz buyurdu. Tirmizi ve Ebu Davud'da mevcut bu da. Şimdi gene Ebu Davud'dan okuyoruz. Abdullah bin Feyruze Deylemi şöyle demiştir. Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'ın yanına geldim ve kendisine zihnimi kader ile ilgili bazı şeyler karıştırdı. Bana bu hususta bir şey anlat. Belki Allah bu vesveseleri kalbimden giderir dedim. Ubey bin Ka'b şöyle konuştu. Eğer Allah göklerinde ve yerinde bulunanların hepsine azap verseydi, zalim olmazdı. Onların hepsine rahmetiyle muamele etseydi, rahmeti onlara onların yaptığı işlerden daha hayırlı olurdu. Allah yolunda Uhud dağı kadar altın harcasan, kadere iman etmedikçe, başına gelenin şaşmayacağını, başına gelmeyenin de asla sana isabet etmeyeceğine iman etmedikçe Allah bu imanı senden kabul etmez. Bundan başka bir inançla ölürsen cehenneme gidersin. Abdullah Deylemi der ki, sonra Abdullah bin Mesud'a gittim, o da aynı şeyi söyledi. Huzeyfetül Yeman'a gittim, o da aynı konuştu. Sonra Zeyd bin Sabit'e gittim. O da aynı şeyi Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan nakletti. Ebu Davud. Bu da Tirmizi'den. İman bahsinde. Abdullah bin Amr'a şöyle söylemiştir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh şöyle söylemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi işittim. Şöyle diyordu. Muhakkak Yüce Allah yarattıklarını bir karanlık içinde yarattı. Sonra onlara nurundan saçtı. Bu nurdan nasibini alan kimse hidayete erdi. O nurdan nasip almayan da dalalete saptı. Ve bunun için Allah'ın ilmine göre kalem kurudu derim. Yani işlerin takdiri son bulmuş ve kalemin yazacağı bir şey kalmamıştır. Ebu Hureyre şöyle demiştir. Resulullah bize geldi, biz de kader hakkında münakaşa ediyorduk. Bu münakaşa etmemize o kadar kızdı ki yüzü kıpkırmızı oldu, sanki yanaklarına nar suyu sıkılmıştı. Ve bununla mı emrolundunuz? Ben bununla mı size gönderildim? Sizden önceki ümmetler bu mesele hakkında münakaşa ettikleri vakit helak oldular. Tirmizi. Bu hadis kader konusunda Hazreti Peygamber'in söylediklerini aynen kabul etmeyi ve Hazreti Peygamber'in söyledikleri hususunda başka yorumlar çıkartarak münakaşa etmeyi yasaklayan bir hadistir. Gene Tirmizi'de Cabir radıyallahu anh'tan. Peygamber şöyle buyurmuştur. Kadere, hayrına ve şerrine iman etmedikçe başına gelenin senden asla şaşmayacağını, başına gelmemesi mukadder olanın da asla sana isabet etmeyeceğini bilmedikçe hiçbir kul iman etmiş sayılmaz. Tirmizi de burada. Tirmizi ve Hakim'de mevcut olan bir hadis-i şerif. Ayşe radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lanet ettiğim 6 kişi vardır ki onlara Allah ve geçmiş gelmiş bütün peygamberler lanet etmiştir. Bunlar Allah'ın kitabına ilave yapan, kaderi tasdik etmeyen, Allah'ın zelil kıldığını yükseltmek, aziz kıldığı kulları da alçaltmak için zorluklarla, zorlamalarla insanların başına musallat olan, Mekke'nin hareminde yasak olanı işleyen, benim ehlibeytime, neslime zulmeden ve bir de sünnetimi terk eden, yani benim getirdiğimden yüz çeviren kişi. Araf suresi 34 ve Nahl suresi 61. ayetleri. Ecelleri geldiği vakit ne bir lahza geri bırakılabilirler ne de öne alabilirler. Şimdi Müslim'den bir başka hadis. Ümmü Habibe radıyallahu anh dua ediyordu. Ey Allah'ım bana uzun ömür vermek suretiyle beni zevcim Resulullah'tan, babam Ebu Süfyan'dan ve kardeşim Muafiye'den faydalandır. Resulullah kendisine şöyle buyurdu. Sen Allah'tan kesinleşmiş eceller ve zaruri olan bir takım şeyler ve taksim edilmiş rızıklar hakkında bir takım talepte bulundun. Ki Allah onlardan hiçbirini ne vaktinden önceye alır ne de sonraya bırakır. Eğer Allah'tan seni cehennemdeki azaptan, kabirdeki azaptan kurtarmasını isteseydin senin için daha hayırlı olurdu buyurdu. Ebu Davud'dan bir başka hadis-i şerif. Hasan Basri'ye dedim ki, anlat bana, Adem radıyallahu anh, gök için mi, yeryüzü için mi yaratıldı? Hasan Basri, yeryüzü için dedi. Peki ne dersin, korunup da malum ağaçtan yemeseydi, dedim. Ondan yemek zorunda idi, diye cevap verdi. Allah-u Teala'nın siz onun aleyhinde fitneye sürükleyecek kudrette değilsiniz. Meğer ki o cehenneme girecek kimse olsun. Saffat suresi 162 ve 163. ayeti hakkında bana malumat ver dedim. Hasan Basri, şeytanlar onları dalalete saptırmaya muvaffak olamazlar. Ancak Allah'ın cehennemlik olduğuna hükmettiği kimseler müstesnadır buyurdu. Ebu Davud'da mevcut bu hadis. Yani eğer bir kişi cehennemlikse o zaman o kişiyi ancak o uzaylılar yani cinler saptırıp yanlış yollara sürükleyebilirler. Fakat Allah cehennemlik değil de cennetlik diye yazmışsa uzaylılar veya cinler denen o bizim göremediğimiz varlıklar o kişiyi saptırıcı bilgilerle yönlendiremezler. Onlar er geç ilahi ilme erişirler ve bu cinlerin, uzaylıların şerlerinden, saptırıcı bilgilerinden kendilerini korurlar. Gene Ebu Davud'dan, Yüce Allah'ın bunun için onları yarattı. Hud suresinin 119. ayeti hakkında soruldu. Hasan Basri, onları cennet, ötekileri de cehennem için yarattı diye cevap verdi. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sık sık, ey kalpleri çeviren Allah, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinike diye dua ederdi. Biz de kendisine, ya Resulallah sana ve getirdiklerini iman ettik. Bizim için korkuyor musun diye sorduk. Evet, çünkü kalpler Allah'ın parmaklarından ikisi arasındadır. Dilediği gibi onları çevirir buyurdu. Ebu Hüreyre'den, Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da ve Tirmizi'de bu hadis mevcut. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her doğan ancak fıtrat dini üzere doğar. Sonra ana ve babası onu Yahudi veya Hristiyan veya Mecusi yaparlar. Tıpkı bütün uzuvları tamam olarak hayvan yavrusunu dünyaya getirdiği gibi siz o yavruda bir eksiklik görür müsünüz? Sonra Ebu Hüreyre, isterseniz yüzünü Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları o fıtrat üzere yaratmıştır. Rum suresi 30. ayetini okuyun dedi. Cennetteki uzun boylu adam İbrahim'dir aleyhissalatü vesselam. Etrafındaki çocuklara gelince onlar da fıtrat üzere ölen her çocuktur. Müslümanlardan biri, ya Resulallah müşriklerin de küçük çocukları buna dahil mi diye sordu. Peygamber, evet müşriklerin de çocukları dedi. Ebu Hüreyre'den, Peygamber müşriklerin küçük yaştaki çocukları hakkında durum nedir diye sordular. Peygamber de onların ne amel işleyeceklerini Allah en iyi bilir buyurdu. Buhari, Müslim ve Tirmizi. Hazreti Ayşe şöyle dedi. Bir küçük çocuk öldü, ben de. Ne mutlu ona, cennet serçelerinden bir serçe dedim. Resulullah buyurdu ki, bilmiyor musun? Allah cennet ve cehennemi yarattı. Birincisi için bir takım insanlar yarattığı gibi, ötekisi için de bir takım insanlar yarattı. Allah cennet için bir takım insanlar yarattı ve bunlar babalarının omurga kemiğindeyken daha cennetlik oldu. Cehennem için de bir takım insanlar yarattı ki, bunlar da babalarının omurga kemiğinde, iliğindeyken cehennemlik oldu. Müslim ve Ebu Davud'da. Yine Ebu Davud'da sahih senetle. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Ya Resulallah, müminlerin küçük yaşta ölmüş olan çocuklarının durumu nedir? Onlar babalarındandır. Yani babalarının hükmü neyse onlarınki de aynıdır buyurdu. Peki hiçbir amel yapmadan nasıl olur dedim. Onların ne amel işleyeceklerini Allah en iyi bilir dedi. Ya Resulallah, müşriklerin küçük çocuklarının durumu ne olacak diye sordum. Onlar da babalarına bağlıdır buyurdu. Hiçbir amel işlemeden mi dedim. Onlar yaşasaydı ne amel işleyeceklerini Allah en iyi bilir buyurdu. Ebu Davud'dan. Adamın biri geldi, Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, babam nerededir diye sordu. Peygamber de baban cehennemdedir diye cevap verdi. Sonuyu soran adam gidince Peygamber aleyhisselam, benim babamla senin baban ateştedir buyurdu. Zeyd bin Sabit şöyle buyurmuştur. Peygamber Necar oğullarına ait bir bahçede devesi üzerindeyken biz de yanında bulunuyorduk. Deve birdenbire ürküp kaçtı. Neredeyse Peygamber aleyhissalatü vesselamı üzerinden atacaktı. Bir de orada 6, 5 veya 4 kabir olduğu anlaşıldı. Bu kabir sahiplerini bilen var mı diye sordu Resulullah. Bir adam, ben bilirim dedi. Peygamber, bunlar ne zaman öldüler dedi. Adam, şirk halindeyken öldüler diye cevap verdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, bu Muhammed ümmeti kabirlerinde sorguya tabi tutulur. Ölülerinizi gömmekten çekineceğinizden korkmasam, şu kabirlerden işittiğim azap seslerini Allah'ın size de işittirmesi için dua ederdim buyurdu. Müslim ve Nesai'deki bu hadiste şu anlatılmak isteniyor. Kabirde çekilen azap, yani kişi diri diri kabirde mevcuttur. Kişi diri diri kabre gömülür. Mezarında diri diri yaşayan bu kişi kabirde azap çeker ve bunun çektiği azaptan dolayı çıkardığı sesler eğer dışarıdan duyulsa insanlar bir daha ölülerini, ölü dediği o kişileri mezara gömmezler. Bu anlatılmak isteniyor. Abdullah bin Amr şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinde iki kitap olduğu halde çıkıp geldi ve bu iki elimdeki iki kitap nedir bilir misiniz diye sordu. Biz de bilmiyoruz ya Resulallah, sen bize anlatırsan öğreniriz dedik. Resulullah sağ elindeki kitap için bu alemlerin Rabbi tarafından yazılmış bir kitaptır. Alemlerin Rabbi tarafından yazılmış bir kitaptır. Burada cennetlik olan insanların isimleriyle babalarının ve kabilelerinin isimleri vardır dedi. Sonra sonuncusuna kadar bunların vasıflarını anlattı. Bundan sonra artık ebediyen bunların arasına ne bir ilave yapılır ne de birisi hariç bırakılır buyurdu. Bunun üzerine orada bulunan sahabiler, Eğer bu olmuş bitmiş bir mesele ise amelin ne önemi var diye sordular. Peygamber aleyhissalatü vesselam, zira cennet ehli sonunu cennetliklerin amelini işleyerek getirir. Cehennemlik olan kişi de sonunda cehennemliklerin amelini işlemekle hayatını sona erdirir dedi. Sonra elleriyle bir şey atar gibi yaptı. Allah kullarının işini karara bağlamıştır. Bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemdedir buyurdu. Bakın burada önemli olan bir husus var. Bu bahsettiğim, okuduğum hadis Tirmizi'den alınma. Sahih-i Tirmizi isimli hadis kitabından. Bu ilaveyi de söyleyeyim hemen bu hadise devam olan. Enes radıyallahu anh'tan rivayet oluyor. Allah bir kula hayır murad ettiği vakit onu çalıştırır. Nasıl çalıştırır diye sordular. Hazreti Resulullah cevap verdi aleyhissalatü vesselam. Ölümünden önce onu salih amel işlemeye muvaffak kılar. Şimdi intihar edenin ebedi cehennemlik olduğu, cehennemde kalacağı işte bu hadiste mevcut. Cennetlik olan cennetlik bir amel işleyerek hayatına son verir. Son bulur yani. Eğer kişi ebedi cehennemlikse, şaki ise o zaman cehennemlik olanın amelini işleyerek ölür. İntihar cehennemlik bir amel olduğuna göre intihar eden kişi kendisinin şaki olduğunu, cehennemlik olduğunu bu ameliyle ifade etmiş olur. İşte bu yüzden intihar etmiş kişinin cenaze namazı kılınmaz. Çünkü kılınan namaz ona bir fayda sağlamaz. Çünkü şakidir. Ve şaki olduğunu o kişi bu son ameliyle, yani intiharıyla kendisi belirtmiştir, ifade etmiştir. İntihar etmemiş bir adamın şaki mi sait mi olduğunu, son amelini bilemediğimiz için veya göremediğimiz için bir şey diyemeyiz. Ama intihar eden kişinin o son ameli gözüküyor, biliniyor ortada. Dolayısıyla şaki olduğunu kendisi ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla da onun cenaze namazı kılınmıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam intihar etmiş kişinin cenaze namazını kılmamıştır. Kendisine getirmişler, demişler böyle böyle, nasıl öldü? İntihar etti demişler. Onun üzerine onun cenaze namazını kılmamıştır. Tirmizi'deki bir hadis-i şerifte de şöyle diyor Hazreti Peygamber, ölen bir kimse yoktur ki pişman olmasın. Eğer iyi işler yapmışsa daha fazla yapmadığına pişman olacak. Günahkar ise tövbe etmediğine pişman olacak. Tirmizi'deki bir hadis, Ebu Zer'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur diyor. Ben sizin görmediğinizi görüyor, işitmediğinizi işitiyorum. Gök gıcırdadı ve gıcırdamasında haklı. Çünkü dört parmaklık bir boş yer yoktur ki, orada alnı ile Allah'a karşı secdeye kapanmış bir melek bulunmasın. Vallahi benim bildiğimi bilseniz az güler ve çok ağlardınız. Kadınlarınızla yataklarınızla zevklenmeyi bırakıp Allah'tan imdat dilemek üzere sokaklara da fırlardınız. Kesilip yok olmak üzere olan bir ağaç olmak isterdim. İşin iç yüzüne, gerçeğine vakıf olma halinde söylenen bir beyan. Peygamber aleyhisselam zamanında iki kardeş vardı. Bunlardan biri kazanç için uğraşmaz, devamlı peygamberin meclisine devam ederdi. Öteki de kazançla meşgul olup giderdi. Bu ikinci kazançla uğraşan kişi, kardeşini peygamber aleyhisselatü vesselama şikayet etti. Bunun üzerine peygamber dedi ki, belki de sen onun yüzü suyu hürmetine kazanıyorsun. Tirmizi'de bu hadis. Hazreti Peygamber'in bir duası gene sahih hadis kitaplarında mevcut. Allahümme la mani'a lima ateyte ve la muti lima menate ve la radde lima kadayte. Allah'ım, mani yoktur senin verdiğine. Senin vermediğini de verecek olan ikinci bir varlık yoktur. Senin takdirini, kazanı da kimse asla geri çeviremez. Saffat suresi 96. ayet. Allah sizi ve yaptıklarınızı yarattı. Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da ve İbn Hanbel'de mevcut bir hadis. Hiçbir nefis yoktur ki Allah onu cennet veya cehennemdeki yerini yazmamış ve onun şaki ve sait olduğu yazılmamış olsun. Bir adam kalktı ve ya Resulallah, o halde bu yazılmış olan kitabımıza itimat edip ameli terk etmeyelim mi? Buyurdu ki Resulullah, saadet ehlinden olan saadet ehlinin ameline devam eder, şakavet ehlinden olan da, şaki olan da şakavet ehlinin amellerine devam eder dedi. Gene Buhari'de bir hadis. Siz amel edin, çalışın. Herkes yaratın. Kaf suresi 29. ayet. Benim indimde söz değiştirilmez. Araf suresi 178. ayet. Allah kime hidayet ederse işte hidayete eren odur. İbrahim suresi 27. ayet. Allah dilediğini yapar. Zümer suresi 37. ayet. Allah bir kimseye hidayet ettikten sonra artık onu saptırmaz. Buhari tercümesi Tecrit 1324. hadis. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana insanın oluşumundan haber verdi ki buyurdu. Sizin birinizin ana ve baba maddeleri 40 gün ana karnında toplanır. Sonra o maddeler o ikinci bir kırk içinde katı kan pıhtısı halini alır. Sonra yine 40 gün içinde mudge bir çiğnem ete tahavül eder. 120. günün sonunda Allah bir melek gönderir. Ve tekamül eden o mudgeye 4 kelimeyi yazması emrolunur. Onun işi, rızkı, eceli, sait veya şaki olduğunu yaz denilir. Bu melekler bunu yazdıktan sonra ruh nefh olur. Şimdi sizden bir kişi bu fıtratı icabı iyi iş işler de hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir kulaç mesafe kalır. Bu sırada yazısı gelir o kişiyi önler. Bu defa o cehennemliklerin işini işlemeye başlar. Sonra sizden bir kişi de fena iş işler, hatta kendisiyle cehennem arasında ancak bir kulaç mesafe kalır. Bu sırada kitabı gelir, onu önler. Bu defa o kişi ehli cennetin işini işler. Tecrid, Sahih Buhari Muhtasarı, Tecrid-i Sarih, 2062. hadis. İmran bin Hüseyin'den rivayete göre, bir kere Resul-i Ekrem'e bir kimse geldi şöyle sordu. Ya Resulallah, ehli cennet cehennemliklerden ayırt edilir mi, bilinir mi? Resulullah, evet ayırt edilir. Öyleyse hayır işleyenler, ibadet edenler niçin etmeli? Cennetlik, cehennemlik ezelde belliyse. Resulullah buyurdu ki, herkes niçin yaratıldıysa onu işler. Kendisi için ne kolaylaştırıldıysa onu yapar. Evet, bu hadisler ve ayetler muvacihesinde, ki burada şu iki ayet, üç ayeti de okumadan geçmeyelim. Bir tanesi Hud suresinin 56. ayeti. Yürür hiçbir mahluk hariç olmamak üzere hepsini alnından çekip yürüten O'dur. İnsan suresi 30. ayet. Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. Hadid suresi 22 ve 23. ayetleri. Yeryüzünde veya nefislerinizde size isabet eden bir musibet, bizim onu yaratmamızdan evvel mutlaka bir kitapta yazılmıştır. Bunu önceden mukadder ve yazılı olduğunu bilip, elinizden çıkan şeylerden dolayı üzülmemeniz ve elinize girenle de sevinip şımarmamanız için açıklıyoruz. Allah dünyalıkla böbürleneni sevmez. En'am suresi 91. ayet. Allah de ötesini bırak. Bürut suresi 16. ayet. Dilediğini yapar. Kamer suresi 49. ayet. Biz her şeyi kaderiyle yarattık. Yani o kaderi kendisinde mevcut olarak yarattık. Şimdi bütün bunlardan ortaya çıkan husus ne oluyor? Ortaya çıkan husus, varoluşunu, varoluş gayeni, varoluş özelliklerini, neleri nasıl yapmak için programlanmış olarak varoluşunu kabul ve tasdik anlamında ve bil kaderi diyorsun amentüde. Yani amentüyü okuyup da ve bil kaderi dediğin zaman, yani kaderime iman ettim dediğin zaman, bütün bunların yazılmış olduğunu, iman ettim, kabul ettim demek durumundasın. Zaten yukarıdan beri anlattıklarımızı idrak ettiysen, sen ne için var olmuşsan onu yapmak durumunda olduğunu kabullenmek mecburiyetindesin manası çıkıyor. Bu konuyu daha geniş ve detaylı olarak İnsan ve Sırları isimli kitabımızın kader bölümünde çeşitli sorulara verilen cevaplarla birlikte tetkik edebilirsiniz. Geldik bu konunun devamı olan ameller konusuna. Hayrihi ve şerrihi minallahu teala. Ne diyoruz? Hayrın ve şerrin Allah-u Teala'dan olduğuna iman ediyorum. Dille ne diyoruz? Bunu hepimiz de diyoruz amentiyi okurken. Hayrın ve şerrin Allah tarafından, Allah'tan olduğuna iman ediyorum diyorsun. Başına gelen bütün hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ediyorum diyorsun. Diyor musun gerçekten böyle? Başına bir şey geliyor, falanca böyle yaptı da onun için diyorsun, filanca böyle yaptı da onun için diyorsun. Halbuki gerek hayır gerek şer olsun, ikisinin de Allah-u Teala tarafından geldiğine iman ediyorum diyorsun amentüde. Bak tekrar et. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rasûlihi vel yevmil âhire ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahu teâlâ. Hayrın ve şerrin Allah-u Teala'dan geldiğine iman ediyorum diyorsun. Peki bu dediğin gibi mi yaşıyorsun? Eğer dediğin gibi yaşamıyorsan, Amentü'nün bu noktasına iman etmiyorsun demektir. Teyp de bunu tekrar eder. Ezberletirsen papağan da bunu tekrar eder. Senden de bu kelimeler çıkabilir. Ama bunun gereğini idrak ettin mi? Eğer bunun gereğini iman ettiysen o zaman sana mümin denir. Yani bunlara iman etmiş denir. Eğer ki her an karşılaştığın her fiilde hayır veya şer, her an karşılaştığın her fiilde ister hayır ister şer, minallahu teala, Allah tarafından bu bana geldi, bu benim için oluştu diyemiyorsan, sen Amentü'deki bu hükmü kabul etmiş değilsin. Mümin, Amentü'ye iman eden, Amentü'deki esaslara iman eden demektir. Sen şimdi mümin misin, değil misin? Hayrihi ve şerrihi minallahu teala idrakında mısın, diye misin? İdrakındaysan mesele yok. İdrakında değilsen, benim yönümden gene mesele yok. Çünkü olay senin sorunun. Sen tek başına ahiret denen ölüm ötesi yaşama geçeceksin. Diri diri mezara gireceksin. Ve o mezarda yaşayacağın şeyleri yaşayacaksın. Şimdi burada önemli olan bir sual var. Bize soruluyor bu sual. Niçin hayrihi ve şerrihi minallahu teala deniyor? Min rabbihi denmiyor. Yani hayır ve şerrin Allah'tan olduğu, Rabbinden olduğu değil de Allah'tan olduğu ifade ediliyor. Hayır ve şer Allahu Teala'dandır. Rabbinden değildir. Çünkü senin nefsinden zuhur eden şeyler senin Rabbindendir. Karşındakinin Rabbinden zuhur eden şeyler onun Rabbindendir. Ama bütün her varlıktan denince, bütün varlıklarda mutasarrıf olan Allah'tır. Allah kendindeki hangi mananın ortaya çıkmasını seyretmeyi dilemişse, o isminin manasını ortaya koymuş, o ismin manası o fiilin Rabbi olmuştur. Dolayısıyla bütün fiiller, o fiillerin haliki olan Rabbül Aleminden, yani Allah tarafındandır. Dolayısıyla bu kainatta sonsuza dek karşılaşacağın her şey Allah tarafındandır. İlahi manalardan neşet etmektedir. Onun için de burada denmektedir ki hayrihi ve şerrihi min Rabbi değil minallahi. Yani Allah'ın o isimlerinin manası olarak senin karşına gelmektedir. Yani senin karşılaştığın hayır ve şer Allah'ın isimlerinin manalarının fiil aleminde, fiiller aleminde, efal aleminde ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla sen o fiili kişiden veya hayvandan veya cinden bilme, Allah'tan bil demektir bunun manası. Sen ne zaman ki Allah'tan bilmez de birimden, belli bir isimden, cinden, şeytandan, uzaylıdan, bilirsen, onu meydana getiren Allah'ı bilmezsen, veya bir diğer ifadeyle Allah'ın seni imtihan için o birimi, o fiili meydana getirdiğini, sana yolladığını bilmezsen, işte o zaman Allah'tan perdelenmiş olursun. Halbuki gaye Allah'a iman ile bu dünyadan geçip gitmek. Yani Allah'ı müşahede etmek. Öyleyse başına gelen hayrı ve şerri daima birimden değil, birimi en geniş anlamıyla kullanıyorum, onun için de herhangi başka bir isim kullanmıyorum, başına gelen hayrı ve şerri birimden değil, Allah'tan bilmek zorundasın. Dolayısıyla hayri ve şerri minallahu teala cümlesini her an hafızanda tutup bütün olaylara ve birimlere hayri ve şerri minallahu teala anlayışıyla bakmak mecburiyetindesin. Mümin olarak bu dünyadan geçip gitmek istiyor isen, aksine bir davranış farkında olmadan seni amentüye iman çizgisinden çıkartır. Bunun neticesini de herhalde biliyorsun ne olur. Eğer hayrihi ve şerrihi minallahu teala'yı da böylece izah edebildiysek, geldi sıra vel ba'su ba'del mevt noktasına. Vel ba'su ba'del mevt, yani ba'del mevt, mevtin sonrasında, mevtin akabinde ba'su olmak. Amentü'yü okuduğun zaman diyorsun ki mevtin akabinde, mevtin sonrasında, mevtin ahirinde ba'su olacağıma inanıyorum. Melekler bahsinde Azrail'i aleyhissalatü vesselam anlatırken de üzerinde durduğumuz gibi, mevt, ölüm. Mevt, tadılan bir şey. Yani küllü nefsin zaikatül mevt. Her nefs ölümü tadacaktır. Ayetinde olduğu gibi her nefs, yani her birim, şimdi burada hususi manasıyla insan, umumi manasıyla kainatta var olan bütün birimler kastediliyor. Her bir nefs, her bir nefs sahibi, benlik sahibi, her bir birim ölümü tadacaktır. Yani bulunduğu halden sonra o bulunduğu hali kaybedip daha sonraki halin gerektiği halle hallenecektir. Geniş manasıyla, daha dar manasıyla, her nefs bu yaşadığı bedeni kullanamaz hale gelecek. Yani daha doğrusu bu beden kullanım dışı kalacak, kullanılmaz hale gelecek. Bu bedeni kullanamaz hale gelmesinin akabinde de yeni bir bedenle yaşamına devam edecek. Böylece ölümü tatmış olacak. Yani böylece bu madde bedeni kullanamaz hale geldikten, daha doğrusu bu madde beden kullanılmaz hale geldikten sonra yeni bir bedenle yaşamına devam edecek. Yani hologramik yapılı mikrodalga bedenle, ki biz ona dini terminolojide ruh diyoruz, o ruhla yaşamına devam edecek. İşte bu, her nefs ölümü tadacaktır hükmünün neticesinde vel ba'su ba'del mevt inancını getiriyor. Buradaki önemli husus, vel ba'su ba'del kıyamet denmesi, denmemesi. Çünkü vel ba'su ba'del kıyamet dese, biz şu anda bu bedenle ölümü tattığımız anda belli bir süre yok olacağız, yokluğa gireceğiz, yok vaziyetten sonra da kıyamette yeni baştan bedenleneceğiz anlamı çıkıyor. Öyle değil. Vel ba'su ba'del mevt. Ölümü tattığımız anda, yani bu beden bizim için kullanılmaz hale geldiği anda, biz mikrodalga bedenle, yani ruhla yaşamımıza devam ediyoruz. Yani ölüm diye bir olay bizim için söz konusu değil. Bedeni kullanamaz halde olsak dahi, beden bizim için kullanılmaz bir araç olsa dahi, gene biz canlıyız, gene biz diriyiz, gene biz şuurluyuz, aklımız, duygularımız, idrakımız yerinde yaşamımıza devam ediyoruz. Dolayısıyla bu canlı, diri, şuurlu, akıllı, duyguları yerinde bir birim olarak bu bedenle birlikte diri diri mezara gömülürüz. Herkes bunu tadar. Dolayısıyla kabirde sorgu sual denen olay söz konusu, kabir azabı denen olay söz konusu, kabre diri diri gömülmekten ötürü ve kabirdeki bu yaşam kıyamete kadar devam eder. Buna kabir alemi de denir, berzah alemi de denir. İşte vel ba'su ba'del mevt imanın bir rüknü ve ben buna iman ediyorum demektir bunun manası. Vel ba'su ba'del mevt. Evet, kabre diri diri girdikten sonra da kabirde o kapalı mezarın içinde kıyamete kadar yaşam nasıl devam edecek? Bunu bir düşünelim. Bu konuyu Hazreti Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı, Hazreti Muhammed'in Allah'ı isimli kitapta ölümün iç yüzü bahsinde geniş bir şekilde inceledik. Nitekim Hazreti Peygamber'in insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar, ölümü tadınca uyanırlar hadis-i şerifine de çok dikkat etmek ve bunun üzerine çok düşünmek lazım. Şu anda uykudasın, ölümü tadınca uyanıyorsun. Yani diri ölümü tattıktan sonra uyanıyorsun ve o hayat bugünkü hayata göre esas hayat, bugünkü hayatın da rüya hükmüne giriyor. Çünkü uyandığın zaman uykuda gördüğün nedir? Rüyadır. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar, ölümü tadınca uyanırlar dediğine göre Hazreti Peygamber, o andan itibaren ki hayatın gerçek hayat olacak ve şu anda bütün bu dünyada gördüklerin de rüya gibi kalacak geride. Rüyada gördüğün kişiler gibi olacak şu anda çevrendekiler. Uyanınca nasıl oluyor bu iş? Bunu bir düşünelim üzerinde. Evet, bunu da böylece anlattıktan sonra geldik. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Kelime-i şehadetin anlamına. Şimdi bunu nasıl izah edeceğiz bakalım. Eşhedü. Şehadet ederim ki. Şahidim. Görüyorum. Gördüm. Biliyorum ki. Görmem dolayısıyla biliyorum ki. Bu yüzden şahidim ki. La ilahe illallah. İlahlar, dolayısıyla ilahiyet mefhumu mevcut değildir. Ancak Allah vardır. Yani Allah vardır, onun dışında hiçbir şey mevcut değildir. Her şey Allah'ın varlığı, zatı, esması ve o esmanın meydana getirdiği fiiller olarak mevcuttur. Allah'ın varlığı dışında hiçbir şey mevcut değildir. İşte ben buna şehadet ederim. Yani bende şehadet eden Allah'tır. Amentü billahi dedik ya hani, o billahi de bu manada var işte. Dolayısıyla şehadet ederim ki Allah vardır, onun dışında hiçbir varlık yoktur. Ve eşhedü ve gene şehadet ederim ki enne Muhammed'e kesinlikle Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam abduhu ve rasuluhu. Hazreti Muhammed onun abduhu, oradaki hu ilahi hüviyete işaret eder. Abduhu, abd hüviyetin hükümlerini yerine getiren zuhur mahalli, izhar mahallidir. İlahi hüviyetin zahir olmasını istediği manaları yerine getirmek, aynen yerine getirmek suretiyle kulluğunu ifa etmededir. İlahiyetin hüviyetine kulluk etmek suretiyle var olan kişidir Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ben buna şehadet ederim. Hazreti Muhammed diye Allah'ın varlığı dışında müstakillen var olan bir varlık mevcut değildir. Hazreti Muhammed ilahi murada uygun olarak onun dilediği manaları izhar eden, onun hüviyetine, onun hüviyetiyle kaim varlık olarak ondaki dilenen manaları izhar eden kuldur. Ve de Resulüdür. Neyin Resulüdür? Abduhu ve Resuluhu. Burada abdiyet önce gelmek suretiyle risaletin üstüne çıkmıştır abdiyeti. Ve risalet abdiyete bağlı olarak ifade halindedir. Yani abdiyetini yaptığı ilahın hüviyetin Resulüdür. Yani bizlere kulluğunu ifade etmekte olduğu, ifa etmekte olduğu hüviyeti ulaştırmaktadır. O hüviyetin bilgisini bize ulaştırmaktadır. Oradaki Resuluhu bir evvelki Abduhu'ya bağlıdır. Çünkü önce Abduhu gelmiş, Resuluhu gelmiş. Dolayısıyla Risalet oradaki abdiyete bağlıdır. Ve dolayısıyla abdiyet de ilahi hüviyete kulluk ettiği için bize de ilahi hüviyetin bilgisini ulaştırma risaletindedir, görevinde, elçiliğindedir. Dolayısıyla bana ilahi zatı bildiren elçidir. Ben buna şehadet ederim. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Muhammed ilahi hüviyetin elçiliğini yapmaktadır. Dolayısıyla Allah'ın zatının bilgisini bize ulaştırmaktadır. Ama bu bilgiyi de tefekkür yoluyla çözmek mümkün değildir. La tefekkeru fi zatillah. Allah'ın zatı üzere tefekkür etmeyin diyor. Ama o zatın varlığına elçilik ediyor ve bize o elçilikle o zatı bildiriyor. Zaten o zatı anlamak suretiyle biz ilahlara tapınmaktan kurtuluyoruz. İşte kelime-i tevhidin manasını da Hazreti Muhammed'in Allah isimli kitapta geniş bir şekilde açtık. Demek ki Amentü'yü okuyan bir kişi en asgari şartlarıyla bu anlattıklarımızı anlıyor ve onları tasdik ediyor. Ve bu tasdik ile de müminlerden oluyor. Mümin iman etmiş. Neye iman etmiş? Amentü'de bildirilen bu hususlara iman etmiş. Yani sizler Amentü'deki bu anlamı düşünüp anlamış ve bunu kabul etmiş, tasdik etmiş kişiler oluyorsunuz. İnşallah bize de bu iman ile bu dünyadan geçip gitmek nasip olmuştur, takdir olmuştur. Evet, şimdi bu arada üzerinde durmamız gereken bir konu var. O da şu. Hazreti Resulullah'a şehadet edilirken Abduhu ve Resuluhu dedik. Bu Abduhu açıklamasını insan sırlarında detaylı olarak yaptık. Yani oradan isteyen geniş olarak okuyabilir. Burada önemli olan bir nokta da şurası. Dedik ki kişinin kendisinde, özünde o risalet boyutu vardır. Kişinin varlığı Hakk'ın varlığıyla kaim olduğuna göre, kişinin varlığı Allah'ın varlığı olduğuna göre, Allah'ın varlığı dışında kişide bir şey olmadığına göre, onun bir zuhur olan nübüvvet boyutu da haliyle olacaktır. Olmamasına imkan yok. Nitekim bu duruma Kur'an'da bir ayet-i kerimeyle şöyle işaret ediliyor. Ene beşerün mislüküm. Yani ben de sizin misliniz olan bir yapıya sahibim. Dolayısıyla bende var olan sizde de var. Zat mertebesiyle, sıfat mertebesiyle, esma mertebesiyle, efal mertebesiyle bütün mertebeler aynıyla sizde de mevcut. Dolayısıyla siz kendinizi bu mertebelerle tanıyın. Ki neticede Allah'ı kendinizde bulup ona vasıl olun, ona erin. Kendi varlığınızdan, vehminizde var olan varlığınızdan fani olup Allah'ın varlığıyla baki duruma geçin. Buradaki işaret edilen nokta da burası işte. Yani Hazreti Resulullah bize bunu bildiriyor. Niye bildiriyor? Bizimle alakası olmayan, bizi ilgilendirmeyen, bizi enterese etmeyen konuları mı peygamber bize bildiriyor? Hayır. Peygamberin bütün bize bildirdiği şeyler bizi ilgilendiren, bizi alakadar eden, üstünde düşünmemiz, çalışmamız ve erişmemiz gereken şeyler peygamberin bize bildirdiği. Dolayısıyla buradaki abdiyet bizim için de geçerli olan bir şey. Ama bunun manasını çok iyi kavramak lazım. Ki bunun manasını kavramak senin var sandığın vehmi benliğini imha eder. Bunu kavramak, idrak etmek. Şimdi iman etmek idraka bağlı. Yani lafla iman ettim olmaz. Onu idrak edeceksin ki ondan sonra o idrakınla o şeyin varlığını kabullenesin. İdrak etmediğin bir şey için zaten var demenle yok demen bir şeyi değiştirmez. Ki imandan gaye de bir şeyi değiştirmek. Neyi değiştirmek? Amellerini değiştirmek. Nasıl? İdrakın istikametinde davranışlar ortaya koyacaksın. Sana niye bu iman esasları bildiriliyor? Yani olay böyle böyle böyle böyle. Bunu anlıyorsan, buna iman ediyorsan ona göre bunları yap. Arkasından iman ediyorsan bunları yap diyor. Nitekim okuma bahsinde izah ettiğimiz, tefsirini de yaptığımız gibi يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ diyor akabinde. Gayba iman ederler, gayblarına iman ederler. Gaybi hakikate iman ederler ve onun gereği namazı ikame ederler diyor. Yani bu amentü'den gaye, bu amentü çerçevesi içinde olaylar, gelecek, yapı, özellikler anlatılıyor ve bunu böylece anlıyorsan, buna iman ediyorsan o zaman şu amelleri yaparak, şu tür çalışmaları yaparak bunları kuvveden fiile çıkar, bil fiil gerçekleştir deniyor. Yani imandan gaye, neticede o inanç istikametinde yapılacak fiiller. Eğer sen o inanç istikametinde o fiilleri yapmayacaksan, inanıyorum demen bir şey ifade etmez. Bu neye benzer? Evet, bu ilacı alırsam iyileşeceğime inanıyorum. Ama ilacı almıyorsun. İlaca inanmanın sana faydası ne? İlacın senin hastalığını iyi edeceğine inanmandan, o konuda senin inandırılmandan gaye o ilacı kullanarak şifaya kavuşman. Ama sen inanıyorum diyorsun fakat ilacı kullanmamakta inat ediyorsun. E o zaman inanmanın, o ilacın seni iyi edeceğine inanmanın bir faydası yok. İşte peygamber de bu ilahi gerçekleri sana bildirmek suretiyle olay budur, buna inan ve dolayısıyla da şu amelleri yap, şu çalışmaları yap, şu fiilleri ortaya koy diyor. Yani imandan gaye, o imanın getirdiği, gerektirdiği bir biçimde belli çalışmaları yapmak, belli tatbikatları ortaya koymaktır. Yoksa kişi sadece inanıyorum demekle hiçbir şey elde etmez. Yani o, sen belli ne kadar imanın varsa o imanının getirdiği ölçüde ameller ortaya koyarsın. Senin imanın ne kadardır? Senin imanın tatbikatın kadardır. Tatbikatın yoksa gerçekte imanın da yoktur. Çünkü iman kelimeleri tekrar etmek değil. Şu bant amentü'yü okudum, kaydetti ve bunu tekrar eder. Ama bu tekrar edicidir. O tekrarının o banta bir faydası yoktur. İnsan da iman ettiği şeyin iman ettiği kadarıyla tatbikatını yapar. Ne kadar imanın var? Tatbikatın kadar. Tatbikatım yok benim, ben sadece inanıyorum. Ha, o zaman diyorsun ki ben sadece teyp bandı gibi tekrar ediyorum. Çünkü bir insan bir şeyi idrak ettiği zaman o idrakının gereği onu tatbik eder. Ateşin yakacağına inanıyorsun, elini ateşe sokmuyorsun. Boğulacağına inandığın yerde denize girmiyorsun. Düşeceğine inandığın yerde yükseğe çıkmıyorsun. Bunun gibi imanı kişinin ameli kadardır. Ne kadarsa. İşte önce iman gelir. Niye? O kişi bir şeyi anlayıp idrak edecek. Ondan sonra anlayıp idrak ettiği şeyi inanacak böyle olduğuna, o idrakın neticesinde. Ve onun neticesinde de o amelleri koyacak. Bu husus İslam'ı anlayıp anlatmakla görevlenmiş kişiler arasında hayli üzerinde durulmuş bir konudur. Bazısı işin bu inceliğini kavramamıştır. Sadece inanması kişinin kendisine yeter demiş. Düşünmemiş ki sistemde kişi tatbikatının karşılığını alıyor. Çünkü ayet-i kerime çok açık. Leyselil insan illa masya diyor. İnsan için kendi sa'inin dışında bir şey yoktur diyor. Senden ne fiiller çıkarsa o fiillerin karşılığı sana ulaşacak. Ama senden o fiillerin çıkması da takdir-i ilahi. Takdir-i ilahi sana o fiilleri koymayı nasip etmişse sen o fiilleri ortaya koyarsın ve o fiillerin ortaya çıkışının neticesi de senin için hasıl olur. Yani işin iki yanı var. Birinci yanı takdir-i ilahi gereği senden çıkacak olan anlayış, idrak. İkinci yanı o idrakın getireceği senden fiiller. Her halükarda neticede hayrihi ve şerrihi minallahu teala. Her şey Allah'ta başlıyor ve Allah'ta bitiyor. Ortada sen, ben, var kabul edilen varlıklardan başka bir şey değil. Bütün kainatın varlığı Allah'ın varlığıyla kaim ve daim olan bir varlık. Kainatın ne başı vardır ne sonu vardır. Kainata baş ve son kabulü hükmidir. Çünkü kainatın varlığı ilahi isimlerin varlığıyla kaim varlıktır. Allah'ın esmasının başı ve sonu olmadığı gibi Allah'ın fiillerinin de başı ve sonu yoktur. Dolayısıyla Allah'ın eserlerinin de başı ve sonu yoktur. Baş ve son kabulü hükmidir. Eğer üst boyutta bakarsak zaten kainat yoktur, Allah vardır. Kainatı, mevcudatı var kabul eden, panteist görüşe dayanan bir biçimde kainat başı ve sonu olan bir yapıdır. Eğer İslam'ın getirdiği tevhid, vahdet anlayışının özüyle olaya bakarsak, kainat Allah'ın varlığının neticesinde onun kendi manalarını seyretmesinden başka bir şey değildir. Dolayısıyla da Allah'a ne bir baş getirebilirsin ne bir son koyabilirsin. Bunu anlamayan, beş duyuyla mevcudata bakıp mevcudatı var sananlar kainatın başı vardır, sonu vardır demişlerdir. Beş duyu kaydından kurtulmuş, yüksek tefekkür sahibi, ilahi hakikate vakıf zevatsa, zaten der ki kainat diye bir şey yoktur, ancak Allah'ın kendi esmasını seyrinden başka. Bu manayı çok çok iyi anlamak lazım. Eğer bunu anlarsak, işte o zaman Allah'ın tek oluşunu, kendinden gayri bir varlık olmayışını iyice anlamış, idrak etmiş oluruz. Öyleyse Allah'ın tekliğini, ehadiyetini ve Allah'ı nasıl anlamamız gerektiğini, tekliğe giriş, tekliğin esasları ve özün seyri isimli sohbet kasetlerimizde Hazreti Muhammed'in Allah'ı ve İnsan Sırları isimli kitaplarda tetkik edebiliriz. Meleklere iman bahsi burada anlattığımızdan başka Miraç isimli kasette ve Ruh, İnsan, Cin, Melek isimli kasette var. Kitaplara iman bölümünü burada açmaya çalıştık. Ayrıca Okumak isimli kasette okunacak kitap hakkında bilgi topluyor. Ve Resulü, Resule iman bu bahiste var. Ve ayrıca Namaz isimli kasette Ettehiyyatü bölümünde geçecek. Kadere iman bölümünü burada oldukça geniş anlattık. Ayrıca İnsan ve Sırları isimli kitapta kader bölümünde mevcut. Hayri ve şerrihi minallahu teala burada izah ettik. İnsan Sırları isimli kitapta da aynı başlık altında inceleniyor. Gene Hazreti Muhammed'in önce abd sonra Resul oluşunun manasını da burada ve de İnsan Sırları isimli kitabımızda izah etmiş olduk. Demek ki bütün bunlardan sonra ortaya çıkan gerçek şu: eğer iman edilecek şeylerin neler olduğunu anlayabilirsek, bizim için ölüm ötesi ebedi yaşamın gerektirdiği bir biçimde çalışmalar yapmak ve bunun neticesinde de ilahi takdir sonucu olarak Allah'a ermek veya Allah'a vasıl olmak denen bir biçimde kendi varlığımızdan, var sandığımız vehmimizin ve şartlanmaların bize var sandırdığı izafi nefisten arınıp nefs-i mutlak olan Rabbül Alemin'in nefsinde kendimizi tanımak bize kolaylaşır. Ki bu da men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu, nefsini tanıyan Rabbini tanımış olur hadisinde izah edildiği şekilde bizim için mümkün olur. Aksi takdirde sadece bütün bunları bilmek bize hiçbir yarar sağlamayacaktır. Aç bir insanın kendisini doyuracak olan gıdaları bilmesi fakat onları yememesi haline benzer. Amentü'ye iman edip de gereğini yerine getirmemek.